Kur'an-ı Kerim'de kullanılan kavramlardan birisi fısk. Fısk, itaatten çıkmak ve işte günahlara dalmış olana fasık deniyor. Fasık, dinin yasak kabul ettiği şeyleri işleyen kimse. İçki de içer, diyelim gıybet de eder, insanların aleyhinde çalışmaları da olur. Buna fasık deniliyor. Ve kafirin de fasıkı vardır. Her dinin kendine göre fasıkı vardır. Bediüzzaman burada bir Müslüman fasıkla başkası arasındaki önemli bir farka dikkat çekiyor. Ve diyor ki, fasıkımız başka fasıka benzemez, ahlakımız dinimizle kaimdir. Yani bir Müslümanın fasık olmasıyla diyelim bir Hristiyanın fasık olması aynı şey değil. Ve ahlakımız dinimizle kaim, ayakta. Şu manada bir misalle giriş yapayım. Devamında metinden devam ederiz. Mesela bir Müslüman içki içtiğinde Allah'ın bunu haram kıldığını biliyor. Buna rağmen içiyor. Yani bunu yaparken ben bu yasağı çiğniyorum diyor. O cesareti kendinde görüyor. Ama bir Hristiyan içki içerken Allah'ın yasağını çiğniyorum demiyor ki. Onlarda net bir yasak yok. Ve dolayısıyla bizim çay içmemiz gibi, su içmemiz gibi gönül rahatlığıyla içkisini içiyor. Böyle olunca bizdeki bir fasıkla ondaki fasık aynı değil. Öte yandan, yani diyelim ki tesettür, kadınlara yönelik o tesettür bizde ölçüleri belli. Ama Hristiyanlıkta da her ne kadar belli bir tesettür olması gerekiyorsa da kültür itibariyle pek bir şey kalmamış. Böyle olunca açık saçıklık onlarda hayatın bir realitesi haline almış. Gayet normal karşılanmış. Bizde birinin açılıp saçılmasıyla onlarda birinin açılıp saçılması aynı şey değil. Bu açıdan ahlakımız dinimizle kaimdir. Bizde biri fasıksa galiben ahlaksızdır. Yani günahlara dalan birisi bizde ahlak itibariyle de problemleri vardır. Ekser vicdansız olur. Zira bir arzuyu şerri vicdanındaki imanın sadasını iskatla, susturmakla inkişaf edebilir. Yani onda bir şer arzusu, vicdanında iman var. O imanın sesini susturmakla açığa çıkabilir. Demek o şahsı fasık, vicdanını, kalbini birdenbire sarsmadan, hem maneviyatını istihfaf, iskat etmeden tam bir ihtiyarla serbest şerri işlemez. Demek ki bizdeki günaha dalan bir şahıs vicdanını, kalbini sarsmadan, maneviyatını hafife almadan, maneviyatın sesini susturmadan tamamen böyle rahat bir şekilde, serbest bir şekilde o şerri işleyemez. Bundandır İslam dini fasıkı hain bilir. Hem görür onu cani, şahitliği reddeder. Hanefi fıkhında fasık merdudu şehadettir deniliyor. Yani fasık olan, aleni günahlar işlediği bilinen birisinin şahitliğine itibar edilmez. Mürtedi de zehir bilir, hem de bir semmi katil. Mürted, yani dine girmiş çıkmış olana verilen bir isim. Dinde ama daha sonra ben bu dinden çıktım diyor. Bu adeta bir zehir oluyor. Yani dini bilmeyen, dine hiç girmemiş bir kimse gibi değil. Dine hiç girmemiş bir kimse dini reddetmiyor. Kendi hayatını yaşıyor. Ama dine girmiş, dini bilen bir kimse ben bu dinden çıktım dediğinde dinin değerlerini reddetmiş oluyor. Adeta o bir zehir. Hem de bir semmi katil, öldürücü bir zehir halini alıyor. Onun için idam eder, heder eder kanını. Yani dinden bu şekilde bilerek çıkan bir kimse, şuurlu bir şekilde ben Müslümandım ama artık değilim, ben bu dini reddediyorum dediğinde, şeriatın uygulandığı dönemlerde, konunun gerçi ayrıntıları var ama bir takım mezheplerde mürted işte idama mahkum olmuş. Fakat zimmi-i muahidi şartıyla ipka eder. Zimmi, ehli zimmet de denilir onlara. Gayrimüslim azınlıklar. Gayrimüslim azınlıklar Müslüman devlet içinde kendi örf adetlerine göre, kendi kültürlerine göre, kendi dinlerine göre yaşayabilirler. Yani din onlara öyle bir hayatı serbest bırakıyor. Kendi dinlerine, kültürlerine göre yaşamayı. Veya muahit, yani sizinle sözleşme yapmış, kanunlara uyacağım demiş. Onlar sizin ülkenizde yaşayabiliyorlar. Şartıyla, işte şunlara uymak şartıyla hayatınız korunma altındadır deniliyor. Niyettir, hayrı hayreder. Yani hayrı hayır yapan niyet. Çünkü ameller niyete göre. Hem icra-i adalet din namını olmalı. Dinin, adaletin uygulanması din namını olmalı. Adaletin icrası din namını olmalı. Şu manada mesela hırsızlık dinen haramdır. Kanunlar nezdinde de yasaktır. Ve dinle alakası olmayan kanunlarda da buna ceza veriliyor. Bediüzzaman'ın burada vurguladığı bu gibi şeyler adaletin icrası din namını olmalı. Ta ki vicdanlarda etkili olsun. Ta aklu kalbi vicdanı ruh ile de beraber müteessir olsunlar. Ta ki o kimsenin aklı kalbi vicdanı ruhuyla birlikte bu uygulamadan etkilensinler. İmtisal de etsinler. Yani gereğini yapsınlar. Yoksa yalnız kanun nizam namına olsa yalnız müteessir olur vehmi insani. Kanun namına uygulandığında insanın vehmi orada devreye giriyor. Ve işte yakalanmazsam bir ceza görmeyeceğim diyor. Ama diğer türlü yani her ne kadar kanunlardan kaçabilsem de Allah beni görüyor, Allah bana ceza verecek diyor. O zaman dinin haram kıldığı şeyleri, kanunun da yasak kıldığı şeyleri o insan yapmamış oluyor. Ben şunu örnek veriyorum. Mesela şu an ülkemizde içki içmek kanunen yasak değil. İçki her tarafta alınıp satılabiliyor. Ve dindar olan kesim içkiyi içmez. Yani dindarlardan içkiye kendini kaptırmış az sayıda insan vardır. Yani %50 civarında dindar bir kesim kabul edersek ülkemizde, ülkemizin %50'si civarında içkiyi ağzına koymaz. Onlara bu şekilde etki eden dindir. Yoksa kanun değil. Kanun bir ceza vermiyor ki. Kanun içki içilmesine karışmıyor. Yani demek ki dinin vicdanlar üzerinde müthiş bir yaptırım gücü var. Ve işte ceza hukukuyla alakalı şeyler de hırsızlık gibi, adam öldürmek gibi dinin kuralları o da uygulanırsa insanların böyle ruhunda, aklında, kalbinde, vicdanında etkisi çok daha fazla olacaktır. Yoksa sadece kanun namını olsa, kanundan kaçabilirim gibi hatırına bir şey gelirse insan o türlü hataları rahatlıkla yapar. Hem vehmalut bir aklı müteessir ediyor. Yani kanunu düşündüğünde aklına bir takım vehimler geliyor, orası etkileniyor. Vakta şerre meyletse onun vehmi düşünür, hükümet cezasını, tedibin kamçısını. Diyelim ki hırsızlığı düşünüyor ve hayalen hırsızlık yapıyor. Ama ben bu hırsızlığı yaptığımda hükümet beni yakalarsa, polis beni yakalarsa işte cezayı verecek diyor. 3 yıl, 5 yıl içeride kalırım. Bunu düşünüyor. Yalnız ondan korkar eğer tahakkuk etse. Yani yakalanırsam böyle bir ceza beni bekliyor. İşte bundan korkuyor. Tahkikteki işgali o vehmi teşcih eder. Bunun gerçekleşebilme noktasındaki durumu vehmini daha kuvvetlendirir. Yahut itab-ı nastan utanır, çeker elini. Ya ben hırsızlık yapsam, farkına varılsa çevrem bana kötü nazarla bakacak. Ve böylece insanlar bana artık eskisi gibi yakın olmayacaklar. Bunu düşünüyor. Şayet tebeyyün etse, yani farkına varılsa böyle olacağını düşünüyor. Tebeyyün her vakit olmaz, ona teselli verir. Ama yok ya bu açığa çıkmaz, ben bu şekilde hırsızlığımı yapayım, köşeyi döneyim diyebilir. Bu sır sebep olmuştur, içimizde adalet kaybetmiş hürmetini. İşte hep sırf kanunla bunlar tanzim edilmeye çalışılınca adalet hürmetini kaybetmiş. Artık saygınlık kalmamış. Şer namına, şeriat din namına olmayan adalet çendan mahsa, yani din adına olmayan adalet gerçekten adaleti uyguluyor da olsa öyle namaza benzer, ya niyetsiz oluyor, ya kıblesiz oluyor, ya abdestsiz kılıyor o batıl namazını. Yani din adına olmadığında uygulanan ceza, abdestsiz veya niyetsiz veya kıblesiz namaz kılmak gibi. Şeklen aynı namazı kılıyor ama niyetini yapmamış veya yanlış kıbleye dönmüş veya abdest yok. O zaman bir kıymeti kalmıyor. Mümin mümine karşı vazifesi, büyüğe hürmet, küçüğe merhamet, müsaviye, muhabbet, mürüvvettir. Yani mümin mümine karşı bir takım vazifeleri de var. İşte büyüğe hürmet, küçüğe merhamet, emsal olanlara da muhabbet ve mürüvvetle muamele. Tek bir cani yüzünden masumları muhtevi bir gemi batırılmaz. Onun gibi bir cani vasf-ı fiilin yüzünden çok evsaf-ı masume muhtevi bir mümine adavet hiç edilmez. Yani bir gemi var, bir cani var içinde ama pek çok masum var. O gemi batırılmaz. Benzeri bir şekilde bir insanda hoşumuza gitmeyen cani bir vasıf var veya hoşumuza gitmeyen bir fiili var. Ama aynı insanın masum sıfatları da var. Dolayısıyla bu masum sıfatlarını nazara almamız lazım. Bir tek kötü fiili veya bir tek kötü vasfından dolayı onu göz ardı edemeyiz. Ona düşmanlık yapamayız. Lâsiyyema sebebi muhabbet olan iman, tevhid-i İslam gibi evsaf-ı mükerreme Uhud dağı gibidir. Özellikle muhabbete sebep olan o kişide iman var. Tek Allah'a inanmış, Müslüman. Bunlar mükerrem vasıflar. Bunlar Uhud dağı gibi. Adavetin sebebi olan hatalı şeyler çakıl taşlar gibidir. O evsaf-ı mezmume. Ama o kişi de hoşumuza gitmeyen, kınanmaya uygun bir takım vasıflar da var. Bunlar çakıl taşları gibi. Koca Uhud dağı nerede? Küçük çakıl taşları nerede? Evet, çakıl taşları Uhud dağından daha ağır telakki etmek ne kadar akılsızlıksa hem cinneti mahmume. O küçük çakıl taşlarını Uhud dağından daha ağır telakki etsek bu bir akılsızlıktır. Hem de böyle ileri derecede bir cinnet halidir. Mümin mümine karşı adaveti o kadar elbette kalpsizliktir. Hem de mizan hasede. Benzeri bir şekilde müminin mümine karşı düşman olması kalpsizliktir. Hem de hasede bir mizandır. Yani onu çekemediğimizi gösteren bir durumdur. Çekemediğinden düşmanlık yapıyor. Müminlerde adavet zıttır İslam selama. Olsa olsa yalnız acımak manasında garazsız olabilir. Yani müminlerin birbirine düşmanlık yapması İslam'a ve selama zıttır. O da Müslüman, sen de Müslümansın. O sana, sen ona selam veriyorsun. Böyle olunca düşmanlık yapmak yok. Peki hataya böyle müsait durumları var, hatalı durumları var. O zaman ne yapacağız? Acımak manasında garazsız olabilir. Bediüzzaman'ın verdiği bir mana, bir misal var. İşte benim boynumda veya koynumda akrep olduğunu söyleyen bana faydalı olmuş olur diyor. Yani hatalarımız onun gibi. Boynumuzda veya koynumuzda işte akrep olduğunu söylemek gibi. Bundan rahatsızlık duymamak lazım. Ama bunu yaparken de garazsız bir şekilde, muhatabı tahkir etmek için değil de sen bak şöylesin değil, aman dikkat et. Şöyle bir hata da görülüyor. Aman bunlardan kurtul. Şefkatle yaklaşmak gerekiyor. Elhasıl İslamiyet uhuvveti istiyor. Muhabbetse imana bir lazime. İslamiyet kardeşliği istiyor. İnnemel mu'minuna ihva. Müminler ancak kardeştir diyor. El müslim ehul müslim. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Muhabbetse imana bir lazime. Yani İmanın gereklerinden birisi birbirimizi sevmektir. Ve birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. İman etmedikçe de cennete giremezsiniz. Hadiste geçiyor. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Demek ki muhabbet imana bir lazime. Suyu hulkun azabı içinde mündemiştir. Kötü ahlakın azabı bizzat içinde derc edilmiştir. Yani biz mümin kardeşimize düşmanlık yapıyorsak önce kendimiz bundan zarar görürüz veya daha diğer kötü ahlakta peşin bir ceza çekeriz. Hüsnü hulkun sevabı içinde münderiştir. Güzel ahlakın da sevabı içinde bizzat derc edilmiştir. Şu manada, yani mümin olarak mümin kardeşimizi seviyoruz. Bu bize huzur verir, onu gördüğümüzde ferahlarız. Ama düşmanlık beslediğimizde, onu gördüğümüzde rahatsızlık duyarız. İşte ne kadar böyle artı ahlak, güzel ahlak varsa bunlar bize huzur verir. Ne kadar suyu hulk, kötü ahlak durumları varsa bu da bize ızdırap verir. Öyleyse işi bırak o adili hakime. Yani Allah adildir, hakimdir. Dolayısıyla Müslümanın da bir takım hataları varsa ileride Allah-u Teala onun hesabını ona soracaktır. Senin ceza vermen gerekmiyor. Öyleyse işi bırak o adili hakime. Bir de fenlerin bir vartısına dikkat çekip bitirelim. Fenlerin bir vartısı. Fenni hazır içinde cehli mahz müstetirdir. Zira asarı Halik-i Kadir esbabın hesabına vesaitin namına kaydediyor, telkin eder aleme. Yani günümüz fenleri, fizik, kimya, biyoloji, astronomi gibi bunlar Allah'ı tanıtma noktasında ders kitaplarındaki anlatımla zarar veriyorlar. Ve bunlarda tamamen bir cehil gizlenmiş durumda marifetullah noktasında. Neden? Çünkü Halık-ı Kadir'in eserlerini, o yüce yaratıcı Allah'ın eserlerini sebeplerin namına, vasıtaların namına kaydediyor ve o şekilde telkin ediyor. Ve siz bir fen kitabında yağmurun nasıl yağdığını okurken orada Allah'ı görmüyorsunuz. Veya fen kitabında güneş anlatılırken Allah'ın oraya bir lamba olarak taktı, size hizmet ettiriyor denilmiyor. Ve devamlı öğrenci bu tarzda muhatap olduğunda, fenlere bu şekilde muhatap olduğunda artık Allah'ı bir nevi hayatından devre dışı yapıyor ve alem sanki tümüyle mekanik, sanki tümüyle kendi içinde bu işler oluyor, bitiyor. Allah'ı hesaba katmadan, onun yaratıcılığını, onun kudretini nazara almadan her şeyi o şekilde görmüş oluyor. Ve o zaman artık onun nazarında yağmur yağmıyor. Onun nazarında anne babalar çocuk yapıyor. Ve kullanıyorlar da bu ifadeyi. İşte kaç çocuk yapmayı düşünüyorsunuz gibi konuşuyorlar aralarında. Halbuki anne baba çocuğun yaratılmasına sebeptir ama fail değildirler. Yaratan Allah'tır. Anne baba çocuğun resmini çizemez. Nerede kaldı? Çocuğa hayat verebilsin, vücut verebilsin. İşte bu manada bir bakış getirmek gerekiyor. Ve bir bilim felsefesi yapıp bilimin yeri şudur, dinin yeri budur. İkisini netleştirmek. Bilim bize eşyanın işte zatı ile ilgili bilgiler getirir. Ama din bunun kim tarafından yapıldığını bize öğretir gibi. Bunları öğrencilerle paylaştığımızda fenlerden gelen bu vartadan öğrencilerimiz kurtulmuş olur. Bediüzzaman bunu meyvenin 6. meselesinde fiili olarak ifade ediyor zaten. Kastamonu'da diyor bir kısım lise talebeleri geldiler. Muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyor, bize Allah'ı anlat dediler. Ben de diyor onlara dedim, sizin okuduğunuz fenlerden her birisi kendine mahsus bir dil ile Allah'ı anlatıyor. Muallimleri değil, onları dinleyiniz. İşte burada bir bakış yakalamak gerekiyor. Yani biyoloji söz gelime insanın hücresini anlatırken o hücreyi Allah'ın bir sanatı olarak okumamız gerekiyor. O nazarla bakmamız gerekiyor. Yoksa hücrenin doğrudan zatını incelediğimizde bir makineyi mekanik olarak incelemek gibi fail hiç hatıra gelmeden bir incelemek olur. Bu da insanı dalalete götürebilir.